Ayrım 30, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 381. Aksaray, Çatalca otobüsünde 14 Ağustos 1990. Dinin ticaret olduğu Allah ile alışveriş ama dolandırıcılık var. 14 Ağustos 1990. Sarkan çene altı derileri, buruşuk, uzayan sarı tüyler. Anımsar gibi oldum, bunları İbrişim için yazmışım. Sonradan eklenmiş cümle. İkisini de, bu iki notu da şimdi anımsamıyorum. Bin kez söyledim ve yazdım kendime. Notları zaman geçince anımsayabileceğin uzunlukta ve ayrıntılı yaz. Daha sonra eklenmiş not. Teşvikiye 25 Ekim 1991. 21 Ağustos 1990. Bugün Vehbi Belgil yıllar sonra vakıfa geldi. Sevindim. Kendisini severim. Yıllardır görüşmemiştik. Benden bir yaş küçük ama yaşlanma belirtileri çok. Yaşlılık gevezeliği üstünde. Fizikçe benden iyi sanırım. Bir zamanlar birlikte geldikleri Ömer Aykut, kimya mühendisi, ölmüş. Sonunda dolandırıcı olmuş. Güllaç makinesi, yufka makinesi diye zahirecileri dolandırmış. Kalpten ölmüş. Et suya rakip olarak et tatı kurmuş. Kimya mühendisi iken annesinin takılarını satarak filmciliğe başlamış. Gidiş o gidiş. Memduh Ün onun yanında kameraman olarak çalışmış. Önceleri elektrik idaresi sayaç okuruymuş. Fikret Hakan'ı da ilk o oynatmış köprü altı çocuklarında. Un fabrikası talihsizliği de gelmiş. Bir de Anadolu filmciliği anlattı. Adam vur patlasın çal oynasın rekor para kazanmış. Dümbüllü avcı kızlar adasına düşer. Çıplak karı her çıkan rezalet der ama bir daha sinemaya girip filmi seyreder. Filmin yarısından çoğunu sansür atar. Baş oyuncu kadın da filmin yarısında çeker gider. Rezalet, kaçar adam. Bana telefon et der Vehbi Belgil'e. Tam öykülük olay. Adam çok para kazanmış ama iflas etmiş. Amerika'ya işçi gidip şimdi durumunu düzeltmiş. 24 Ağustos 1990. Herkese bir Mefistoteles gerekli. Dün gece 23-24 Ağustos 1990 imgeleyip tasarladığım öykü. Bu öykü birinci kişi olan Leyla'nın ağzından anlatılacak. Leyla'nın iki kızı var. Leyla yaşlı adamla evlenmiş. Bir Mefistoteles olan eski kocasından soğumuştur. Nefret etmiyor, iğrenmiyor, yok sayıyor. Kocasını şeytan kılığında görmeye başlamıştır son zamanlarda. Bu Mefistoteles'le nasıl evlendiğini anlatır. Tüccar nişanlısının elinden almıştır. Eskiden jigololuk yapmıştır. Onlara sözde yardım eder, dilmaçlık etmek için sokulur. Yol parasını ve her şeyini onlardan çıkarır. Tüccar ucuza geliyor diye düşünür. Oysa Mefistoteles'in niyeti başka. Bir akşam bir ara kızı öper. Ben o mazbut kız nasıl ses çıkarmadım? Yıllar sonra düşünüyorum da demek benim de içimde bir dişi şeytanlık varmış. Ayrılır, yaşlı adamla evlenir, öyle mutludur ki. Cinsel bakımdan bile. Yıllar geçiyor, Mefistoteles konuşalım diye haber gönderir. Namuslu olarak yaşlı adama sorar. Kabul edeyim mi? Yaşlı adam yanıtlar. Mutlaka ayrılacağız. Nedeni? Sen reddetmeliydin benim haberim bile olmadan. Ben şimdi bir dilemmadayım. Reddetmek demek doğru değil. Bana da yakışmaz. Git konuş dersem de ben mahvolurum. Vakıf, 24 Ağustos 1990. Yazarlığımın ilk yıllarını, ilk aylarını, ilk günlerini anımsamıyorum. Bilmediğim bir zamandan sanki doğduğumdan beri yazıyormuş gibiyim. Ama yazılarımın yayımlanma tarihlerini aşağı yukarı biliyorum. İlk yazım 11 yaşındayken bir çocuk dergisinde yayımlanmıştı. Şiirlerim de dergilerde 1938 yılında yani 52 yıl önce, ne ayıp, yayımlanmaya başladı. Ben o zaman teğmendim. O zamanki resmime bakıyorum da bayağı yakışıklıyım. Sanki neden hiçbir kız bunu bana o zaman söylemedi de şimdi kadınlar maşallah iyi görünüyorsunuz diyorlar. Dere Boyu Vakıf, 28 Ağustos 1990. Kulak belleğim hiç mi hiç yok. Müziği bu denli çok sevmeme karşı müzik yeteneksizliğim, bir tek şarkıyı bile doğru söyleyemeyişim belki de bundan. Çok sevdiğim müzikler var. Örneğin Ravel'in Sol El Konçertosu gibi, Stravinsky'nin Bahar Ayini gibi. Ama nasıl? İkisini de en az 20-30 kez dinlemişimdir. Her dinleyişimde bunların ne olduğunu bilmiyorum. Her keresinde ah ne güzel müzik diyorum aptal aptal. Sonradan ne olduklarını anlayınca şaşıyorum. Melike ile Şanar bana bir Walkman armağan etmişlerdi. Teknik araçlara öyle yabancıydım ki Walkman'ı kullanmasını bir türlü beceremiyordum. 2 yıldır duruyordu. Dere boyundaki evime gelince kullanmaya başladım. Aman ne güzel bir aygıtmış. Bana şu bakımdan çok yararı oldu. Sürekli hep aynı kaseti dinliyorum. Ta ki o müziğin ne olduğunu öğrenip ezberleyene dek. Şimdi böyle yapacağım. Sevdiğim müziklerin kasetlerini alıp onları bir Walkman'de dinleyeceğim. Öğrenene dek. Beş günden beri Mussorgsky'nin kasetini dinliyorum. Bir yüzü sergiden tablolar, bir yüzü çıplak dağda gece. İkisini de severim. Boyuna dinliyorum. Önünde sonunda öğreneceğim. Şimdilerde öğrenir gibi oldum. İkisinde de yenilenen motifler var. Motif mi denir ona bilmem ki. O motifleri öğrendim. Çalışırken, okur ve yazarken dinleyemiyorum. Yani dinlediğimi anlayamıyorum ama mekanik işler yaparken bir de yatakta kitap okumaktan yorulunca uyumadan önce ve yemek yerken dinliyorum. İnatla aynı müzikleri dinleyeceğim, onlarla tanış olana dek. Vakıf Dere Boyu, 30 Ağustos 1990. Dere boyundaki evimde öyle mutluyum ki, mutluluğu somut olarak yaşıyorum. Gece yatağıma girdiğimde mutluyum, sabah uyandığımda mutluyum, yukarı katta masamda çalışırken mutluyum, hep mutluyum. Niçin bu denli mutlu olduğumu düşündüm. En başta yalnızlığım yüzünden. Yaşamım boyunca hiç bu denli yalnız olmamıştım. En yalnız kaldığım zamanlarda bile kentin gürültüsü, insanların bağırtısı, uğultusu, taşıtların sesleri vardı. Burada doğayla iç içeyim. İstersem radyomu ya da teybimi açıp istediğim, sevdiğim müziği dinliyorum. Görünüm çok güzel. Geniş camlı penceremden bakıyorum. Yemyeşil çayırları, ağaçları ve komşunun atlarını, taylarını 50 kadar görüyorum. Ağaçların dalları rüzgarlı havada pencere camlarını dövüyor. Masama oturunca sağımdaki pencereden ardıç ve ahlat ağaçlarını, sol pencerelerden kavakları görüyorum. Serçe büyüklüğünde biraz da daha küçük kuşlar ardıç ve ahlat yemişlerini gagalayarak yiyor. Bu kuşların adı ne? Kuşları hiç tanımam ki. Göğsü ve karnı sapsarı da, boynu yeşilimsi, öte yanları koyu kahverengi ve gri. Güzel de ötüyorlar. Pencerelerimin perdelerinde, duvarlarında, camlarda, tavanda, evimin içinde her yerde ağaç dalları ve yaprakların gölgelerinin işlediği dantelalar durmadan deviniyor, dans ediyor. Bu gölgeler devinisiz olarak donuk kalsalardı bu denli güzel gelmezdi bana. Onların güzellikleri salt biçimlerinden değil, durmadan oynamalarından, değişimlerinden, oynaklıklarından, devinilerinden geliyor. Bu deviniler bir teviye olsaydı yine bu denli güzel olmazdı. Öyle deviniler ki bir önceki durumu hiçbir zaman bir sonrakine, sonrakilerden hiçbirine benzemiyor. Her devini ayrı bir biçim. Denizin dalgaları, alevler de bu yüzden çekicidir. İnsan kendini alamaz alevleri ve dalgaları seyretmekten. Bu gölge dantelalar da öyle. Onların oynaklığını camlarda, duvarlarda, tavanda, döşemede, perdelerde, odamın içinde, yataktayken, masamdayken seyrediyorum ve öyle keyifleniyorum ki. Mutluluğumun bir nedeni de bu yalnızlığımda çok iyi çalışıyorum. İşte şimdi o kuşlar ötüşüp cıvıldaşıyor. Bir başka nedeni de mutluluğumun, sağlığımdan hiçbir yakınmam yok. Kendimi çok iyi duyumsuyorum. Çocuklarımı özlediğim için saat 20.30'da büyük yapıya gidiyor. Yemekte onlarla birlikte oluyorum ama ben yemiyorum. Onlarla yersem iştahım açılıyor. Ben de onlarla birlikte çok yiyorum. Bu evde kendi yemeğimi kendim pişiriyorum. Hiç yağsız ve hiç tuzsuz yemekler. Sebze ve meyve ve yoğurt. En çok da küçük çocuklarımı 8 tane özlediğim için 2-3 günde bir onları kahvaltıdan sonra evime getiriyorum. Alt katta oynuyorlar. Arada bir yanıma geliyorlar. Arada bir ben onların yanına gidiyorum. Onların sesleri, bağırış çağırışları beni çok mutlu ediyor. Bu gece sabaha karşı rüyamda Sema'yı gördüm. Kalabalık bir salondayım, mikrofonda konuşuyorum. Konuşmam bitiyor, konuşmam bitince neler konuştuğumu hiç anımsayamıyorum. Konuşmamın başlarını biliyorum, sonlarını bilmiyorum. İçimden yoksa konuşmamın sonlarında uyudum mu diyorum. Ya dinleyiciler anladılarsa uyuyarak konuştuğumu diye kaygılanıyorum. Sahnedeki mikrofondan şimdi Sema size şiir okuyacak diyorum. Sahneden inip Sema'yı elinden tutup alıyorum. Sema'nın elinde bir siyah naylon torba içinde dilim dilim kesilmiş ekmekler var ve daha başka bizim oyuncaklardan var. Onları alıyorum elinden. Sema her zamanki gibi güzel ve sevimli ama gözlerini kızarmış. Mikrofonun önüne getiriyorum. Bir şiir okuyor ama sesi öyle yavaş ki duyulmuyor. Sonra yüksek sesle okuyor, havasına giriyor, gülüyor. Sema'yı indiriyorum. Bir kadın sarılıp öpüyor. Kadının sevgisini içtenlikle bulmuyorum. Gösteriş için, yani orada çocuğu sevmesi gerektiği için sevdiğini düşünüyorum. İşte uyandım. Saat 7'ye 10 var. Yatakta yine ağaçların, dalların, yaprakların odamın içinde oynaşan gölgelerini seyrettim. Radyoyu açtım. FM'de öyle güzel bir müzik var ki, gölgelerinin dansını seyrettim. Şimdi masamda bu notları yazarken düşünüyorum. Eskiden, yani 60 hatta 70 yaşıma kadarki yaşamımda, bugün çok mutlu olduğum bu ortamda bulunsaydım, yine mutlu olabilir miydim? Hayır. Kesinlikle mutlu olmazdım. Çünkü ben 70, 72, 73 yaşıma, yani daha 2-3 yıl öncesine dek paylaşamadığım mutluluğun mutluluk olduğunu bile anlayamıyordum. Mutluluk ancak paylaşılınca mutluluk oluyordu benim için. Kiminle paylaşılacak? Elbet sevdiklerimle ve elbet en çok sevdiğimle. Onunla birlikte değilsem güzelliğin güzelliğini tatmak istemezdim. Çok aptalca ve çocukça olduğunu bilerek çok güzel ışıklandırılmış bir vitrin görürsem yanımda o yok diye karım o güzelliği o da göremiyor diye başımı çevirirdim. Bakmazdım vitrine. Başka bir zaman onu da buraya getirmeyi, güzel vitrini birlikte seyretmeyi düşünürdüm. 1947 yılında belki de 46, Melek Sineması'nda çok güzel bir film seyretmiştim. 40 yıl olmuş. Film aşağı yukarı kimi sahneleriyle belleğimde. Bir piyanistin yaşamı, mutlu bir aile, karı koca ve bir kız çocukları. Anımsamadığım bir nedenle bu mutluluk bozulur. Koca ayrılır, uzaklara gider, kız büyür, yıllar geçer, adam bir sudan yüzerek bir yakaya gelir. Hep parça parça izler kalmış beynimde. Evine gelir, karısı evde yok, kızını görür, kızı babasını tanımaz elbet. Kıza piyano mu çalar, piyanoyu akort eder sanırım. O filmin müziği zaman zaman radyoda çalar. Müziği çok güzeldi. O müziği her dinleyişimde hemen tanırım. Ne zordur benim bu müziği tanımam ve filmi anımsarım. İşte o filmi bir başıma seyrettiğimde sanki karıma ihanet etmişim duygusuna kapılmıştım. Hala da bu duygumun doğruluğuna inanıyorum ama geçerli olduğuna inanmıyorum. Bir başıma o filmi seyrettiğimde karımdan saklamayı ama ertesi gün aynı filmi birlikte seyretmemizi tasarladım. Filmi birlikte seyrettikten sonra bir gün önce bu filmi seyrettiğimi, yani suçumu itiraf edecektim ama ne oldu? Karıma bu filmi seyrettiremedim çünkü ertesi günü ben tutuklandım. Nereye gidiyoruz adlı broşürüm yüzünden. Sıkı yönetim beni tutuklayıp askeri cezaevine atmıştı. 10 ay hapiste ve Bursa'da sürgüne mahkum edilmiştim. Harbiye Askeri Cezaevi, Sultanahmet Tutukevi, sonra Paşa Kapısı, yok Toptaşı Cezaevi. Cezaevlerinde sık sık kendim seyretmişken karıma o filmi seyrettiremeyişim, yani ihanetim aklıma gelir, üzülürüm. Cezaevinden çıkınca bu suçumu silmek için karıma yapacaklarımı tasarladım. Evet, ben bunları düşünürken karım da bana gerçekten ihanet etmekteymiş. 45 yaşında bir kunduracıyla. Ben 32 yaşımdaydım. Güzel yemek, karımın kıskançlıkları, kavgaları, tanışmamızın 25. yıl dönümü. 38 yaşındaki Melike. Aman, yaşlılık bencillik mi? Nesin Vakfı, Dere Boyu, 31 Ağustos 1990. Yazar ama cins yazar, has yazar, kendisinden yararlanılması bakımından koyuna benzer. Nasıl koyunun boynuzundan, bacaklarına, gübresine dek her şeyinden yararlanılır ve hiçbir şey ziyan edilmezse, has yazarlar da böyledir. Onların her şeyinden sonuna dek yararlanılmalı ve çöp kutusuna attığı pusulaları bile ziyan edilmemelidir. Çünkü bunlar sonraları, çok sonraları çok değerlenecektir. Ben yazar diye işte böylesine derim. 4 Eylül 1990, saat 14.30. 2-3 gündür ölüp sonra geri geliyorum. Bu böyle daha nice sürebilir? Bu gidip dönüşlerimden birinin elbet dönüşü olmayacak. Anlaşılan ki o da uzak değil. İzmir'den İstanbul'a gelirken uçakta. 5 Eylül 1990 günü Profesör Doktor Gencay Gürsoy'la sözleştik. Saat 15'te Aksaray'daki evden beni arabasıyla Doktor Oryel'e götürdü. Oryel muayene etti, iyi buldu. Adalatı günde 3 kere almamı söyledi. Vakıf, Dere Boyu, 7 Eylül 1990. Barok müzikle barok mimarinin ilişkisi nedir? Ortaklaşalıkları nedir? Barok mimari sevmiyorum da barok müziği seviyorum. Şimdi Vivaldi'yi dinlerken örneğin. Elbet Bach'ı da. Ama bu sevdiğim barok müziğin niteliklerini, özelliklerini de bildiğim yok. Barok müzik diye tanıttıkları zaman o müziği hep seviyorum. Bilmemek, anlamamak ne kötü. Bir anladığım süslü püslü oluşu. Vakıf, Dere Boyu, 11 Eylül 1990. Sanatçı olarak mimarların sorumu yazarlardan ve bütün öteki sanatçılardan pek daha çoktur. Çünkü öteki sanat yaratıları ve ürünleriyle birlikte olmak, birlikte yaşamak zorunda değilizdir. Beğenmiyorsak bir şiiri, bir romanı okumayız, bir oyunu seyretmeyiz, bir resmi seyretmeyiz, bir müziği dinlemeyiz. Ama mimari öyle mi? Zorunlu olarak mimarinin içinde yaşıyoruz. Onu görmemek, yaşamamak elimizde değildir. Sedat Hakkı Eldem'in İstanbul Adliye Sarayı çirkinliğiyle Koç'un yaptırdığı Atatürk kitaplığı maskaralığı için düşünüyorum. Büyük mimarmış. Onu mimarlar, kendi meslektaşları bilir ve benim bir karşı koymam da yok haddimi aşarak. Ama mimari, üzerinde herkesin konuşacağı, konuşması gereken bir sanattır. Ben herkeslerden biri olarak bu iki yapıyı bir rezalet olarak görüyorum. Nesin Vakfı, Dere Boyu, 25 Eylül 1990. Bir geceyi yazmadım. Hangi gece bulunacak? Fal. Bu bir öyküdür. Üç gülün falına bakmak. Kaçış, mutsuzluk. Kaçan kadın. Kendinden, evinden, yaşamından kaçan, kaçtığını belli etmeyen kadın. Dışı hep mutlu görünen, çünkü artık değiştirme fırsatı ve olanağı yoktur. Vakıf Dereboyu 26 Eylül 1990. Bu dönemde Türkiye'de bir gazetenin gelişmesi demek, sayfalarının durmadan artması ve okunacak yazıların boyuna azalması demektir. Ankara, 28 Eylül 1990 Cuma. Şimdi geliyorum. Bunu bir yere yazıp bırakmışım ama öykü olabilir. Adam durmadan şimdi geliyorum, şimdi geleceğim diye yazı bırakır ama hiç dönemez. Hep böyle geçer yaşamı. En son yine şimdi geliyorum diye yazar ve sözünde durur. Ölüme gider. Ankara, 29 Eylül 1990 saat 5:10. Nostaljik duygu ve duygulanmalara karşı gelenler var. Niçin? Nostalji kavramı iki türlü değerlendirilebilir. Biri eskiye bağlılık ve ondan kopmamak olarak kopmaya karşı gelmek diye. Biri de insanın geçmişini sevmesi ki insanın geçmişi kendisi demektir. Bu anlamda nostalji insanın kendisini sevmesidir. Nostalji insanın geçmişindeki güzellikleri sevmesi demektir. Bu güzellikler gerçekten güzelliklerse elbet korunmaları gerekir. Çağcılık ve ilerleyen teknoloji bu güzelliklerin toplumsal olarak yaşamasına engelse, o zaman bu geçmişin güzelliklerini bütün toplumda değil, özel koşuldaki bölgelerde korumak gerekir. Büsbütün yok etmek hiç de doğru olmaz. Arkadaşım bir yazarın niçin nostalji düşmanı olduğunu düşündüm. Çünkü bu arkadaşın geçmişinde nostaljik duygular besleyeceği hiçbir güzellik yok. Çocukluğu bir geri bölgenin çirkinlikleri içinde geçmiş. Neyine nostalji duysun? Bir de kendilerini zorlayarak nostaljik duygular uyandırmaya çalışanlar var. Bunlar nostalji züppeleri. Tıpkı marjinallik züppeleri gibi. Yapay ve zorlama marjinaller. Marjinallik doğal ve kendiliğinden olur. Dereboyu 3 Ekim 1990. Carmine Burana'yı çok dinledim, çok seviyorum. Koro ve orkestradan ilk kezim 10 yıldan çok oldu. Ya Atatürk Merkezi'nde ya da Taksim sahnesinde seyretmiş ve dinlemiştim. Ondan sonra da çok dinledim. 1 Eylül 1990 Pazartesi Ankara'dan 16 uçağıyla gelip Aksaray'daki eve geldim ve yıkandım, hazırlandım. Saat 20:15'te Ay Ayirini'ye gittim. Uzan Bara bekliyordu, karşıladı. Annesi Ayten de orada. O da edalı, havalı bir kadın. Bir kez daha dinledim ve seyrettim. Seyrederek dinlemeyi anlatacağım. İyi dinleyemiyorum görerek. Gördüklerim ilgimi çekiyor ve duygularımı dağıtıyor. Çalgıcıların fiziği, şefin devinimleri filan. Bunu yazacağım belki de bir öykü olarak. Annesi Uzambara'dan da uzun. Hala güzel kadın. Sarışın, mavi gözlü ama Uzambara ile anlaşamadığı belli. Balkon sorunu. Annem Çetin Ceviz'dir dedi. Yer bulamayınca önde. Keşke siz girseydiniz önceden dediğimde. Ben de söyledim ama Leyla ille tanıştırmak istediği gibi uygunsuz bir söz söyledi. Ben yine görüşürdük dedim. Belli, zor kadın. Babası Nezle'ymiş. Belli ki beni tanıtmak istiyor. Neyse. Karl Orff için de pek az bilgim vardı. İzlence dergisinden sonradan okudum, çok şey okudum. Önce ben Carmine Burana'yı bizim Mevlüt, Ezan, Sela gibi bir dinsel Hristiyan müziği sanır ve o niyetle dinlerdim ve üstelik bana hep Carmine Burana dramatik gelmiştir. Şimdi dinlesem yine öyle gelir. Dramatik bir müzikmiş gibi. Hatta bu kez Aya İrini de dinlerken erkek koronun papaz, kadın koristlerin de rahibe kılıklarında olmasının ne denli güzel olabileceğini düşündüm ve hatta müzisyen olsaydım bizim Mevlüt'ten, Ezan'dan, Sela'dan filan esinlenerek modern bir beste yapardım diye düşündüm. Vakıfa dere boyuna gelip İzlence dergisini okuyunca şaşırdım. Carmine Burana müziği neşe, sevgi, içki anlatıyormuş. Ne şaşılası bir şey. Birden Arapça yüksek sesle okunan anıları, o anılarda söylenen nokta nokta olsa bile kimi insanların huşuyla, saygıyla nasıl dinlediklerini, hatta ağladıklarını düşündüm. Ben de öyleyim. Carmine Burana bana coşku, acı, derinlik veriyor ama neşe, sevinç, meyhane havası hiç vermiyor. Yine dinlesem, yeniden sanırım yine vermez. İzlence dergisinde okuduğum Karl Orff'un şu sözleri ne denli önemli? Yalın müzik, söz, devinim ve oyun ruhsal gücü pekiştirir, geliştirir, duygusal hareketi sağlar. Bu hareket olmadan ruhsal ve duygusal çöküşü engelleyemeyiz. Ya doğadaki çöküş nasıl belirir? Eğer toprak aşırı sömürülmeye başlanır, su kötüye kullanılırsa, ormanlar yok yere kurban edilir. Kısaca doğa dengesi bozulursa, insan da ruhsal çöküşe uğrarsa dengesi bozulmaz mı? Doğada bereketi sağlayan neyse, çocuk ruhuna gerekli gücü sağlayan müzik de odur. Çocuk erken yaşlarında ne görmüş ne bilmişse yaşamı boyu onu arayacaktır. O yaşta edinilemeyenler daha sonra kazanılmaz, hiç değilse kısır kalır. Karl Orff'un bu sözlerini bu akşamki toplantımızda çocuklara anlatacağım ve ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin defterlerine yazmasını söyleyeceğim. Konserden sonra Leyla beni eve kadar getirdi. Eve gelip çay içmelerini söyledimse de annesi başka zaman geleceklerini söyledi. Vakıf Dereboyu, 4 Ekim 1990. Türk Edebiyatı, Ekim 1990 sayısındaki Hüsrev Hatemi'nin Görüntüler ve Görüşler başlıklı yazısında anlattığı Memduh Paşa olayı bir romanlık konu. Ah genç olsaydım da zamanım olsaydı, araştırabilseydim ne müthiş bir roman çıkardı bu konudan. Yerel değil, konuyu genellemek gerekirdi, yerele indirgemeden. Hüsrev Hatemi çok önemli bir noktaya dokunmuş. Bir değişimden, bir durumdan sonra çok alçaltılan bir kişinin gerçek yaşamındaki sessiz yücelik ve bunun tersi olarak bir siyasal değişimle yüceltilmiş bir kişinin gerçek yaşamındaki rezillik. Vakıf Dereboyu, 5 Ekim 1990. 5 Ekim 1990 tarihli Milliyet'te okudum. Cengiz Aytmatov, Lüksemburg Büyükelçisi oluyormuş. Bir büyükelçiliğe tav olan bütün yazarlardan nefret ediyorum. Benim bildiğim has yazar, Cumhurbaşkanlığına bile tenezzül etmezse gerçekten has yazardır. Olamadığım ya da olamayacağım için mi böyle düşünüyorum? Hayır. Nesin Vakfı Dereboyu, 5 Ekim 1990. Tanıdığım eski orospular artık orospuluk edemeyecek kertede yaşlanıp çirkinleşince koyu Müslüman oluyorlar. Kendilerini nice günahlı sanıyorlarsa, dine düşkünlükleri de o denli koyu ve aşırı oluyor. Salt orospular değil, böyle birkaç puşt da tanıyorum. Olsunlar, herkes ne isterse olsun da bir de din ticaretine kalkışmaları ve bu ticaretin toplumda geçerliliği korkunç. Tövbekar seks yıldızları. Sayfanın kenarına düşülmüş not. Vakıf Dereboyu, 9 Ekim 1990. Yazmak kimseye yasaklanmamalı ama hiç kimse de nasıl olsa yazmak yasak değil diye öykü ya da şiir yazdığını sanarak bu saçmalıkları yazmamalı. Örneğin Kerim Korca'nın Ölüm Pusudası. 30. ayrımın sonu, sayfa 393.